Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 28 Eylül 2021 Salı, ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 233 milyonu aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 770 bini geçti. Dünya genelinde uygulanan aşı dozu ise 6 milyar 130 milyonu aşmış durumda. Türkiye'deki son duruma bakarsak Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün 353.324 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 27.188 yeni vakaya rastlanmış. Vaka sayısında yeniden bir artış söz konusu. Diğer taraftan 206 kişi yaşamını yitirmiş sadece dün koronavirüs salgını sebebiyle. Yani bu rakama baktığımızda görüyoruz ki günde ortalama 200-250 civarında, yani bu çok ciddi bir rakam, insan koronavirüs salgında yaşamını yitiriyor. 10 günde en az 2000 kişi, ayda 7000 kişiye yakın bir yaşam kaybından söz ediyoruz. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Aşılamaya baktığımızda şu ana kadar Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 108.305.902 aşı yapılmış ve ülkedeki 18 yaş üzerinin %70,59'u 2 doz aşı yaptırmış. Ancak bu yeterli değil, çünkü 18 yaş üzeri 57 milyona tekabül ediyor ve artık 12 yaşın üzerindekiler de aşılanıyor. En kısa sürede okul çağındaki öğrencilerin aşılanması gerekiyor. Koronavirüs salgını başladığından bu yana koronavirüs salgınını iklim krizinin hızlandırılmış bir versiyonuna benzetiyordu Gazete Duvar yazarı, iklimler başkanı, enerji uzmanı Önder Algedik. Ve geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık Paris Anlaşması'nı kabule, meclise sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Paris Anlaşması meclise geliyor. Peki bu ne anlama geliyor? İşte İklimler Başkanı ve enerji uzmanı Önder Algedik de bunu konuşacağız bu sabah. Önder Bey, günaydın.
Günaydın, yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Önder Bey, sizle yaptığımız söyleşileri izleyenler, sizi takip edenler biliyorlar zaten ve biz de bunu hep devamlı söylüyoruz. Paris Anlaşması zaten Kyoto'ya göre daha zayıflatılmış bir anlaşmaydı ve üzerinden çok zaman geçti. Hatta bu yıl en son sizinle de uzun uzun tartıştığımız IPCC raporuna göre artık yeni bir anlaşmanın vakti gelmişken, dünyada Paris Anlaşması'nı meclisinde onaylamayan 3-4 ülkeden biri olan Türkiye birdenbire bu ay içinde meclis açılır açılmaz bu anlaşmayı görüşmeye karar verdi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Paris Anlaşması'nın TMB meclise geliyor. Peki ne olacak?
Şimdi nasıl değerlendiriyorum? Tabii teorik olarak iyi bir şey. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünemeyiz ama bu haliyle yeterli bir şey değildi. Oldukça da yetersiz bir hali var. Şimdi bu aslında onaylanınca belliydi. Türkiye bunun altyapısını 2015'ten bu yana yaptı. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması çerçevesine niyet beyanı verirken daha fazla kömür, daha fazla petrol ve daha çok gaz yakacağını taahhüt etti. İklim niyet beyanı olarak. Şimdi zaten çok açık bir hali vardı. İkinci olarak burada müzakereler yapmaya çalışıyor. Sürekli olarak bize teknoloji ve finansman verin diyerekten bunu her seviyede tartışmaya başladı. Yani şu anlama geliyor bu. Ben kömür santralleri yapayım, 3. havalimanı, 4. havalimanı, Kanal İstanbul yapayım ve bunun parasını halktan karşılayayım. Ama iklimle ilgili bir şey yapılacaksa eğer, bunun parasını da dünya halklarından karşılayayım diye bir şeyle girdi. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında taraf olacağı belliydi. Sadece altyapısını yapıyordu. En son güçlü bir sinyal olarak da Mart ayında bir iklim komisyonu kurdu mecliste. 3-4 aylık bir çalışmasını tamamladı ve bu komisyonun önümüzdeki günlerde meclis açılınca raporu sunması bekleniyordu. Şimdi o yüzden baktığımız zaman bütün parçaların yavaş yavaş birleştiğini görüyoruz. Tabii Sayın Erdoğan çok da güzel bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın arka plana baktığımız zaman meclis tutanaklarından, bu işin aslının iklim değişikliğini durdurmak olmadığı, hatta bilakis hızlandırmak olduğu ve bu işe taraf olmak için sadece taraf olma hakkının 3 milyar dolarlık kredi karşılığı satıldığını anlıyoruz. Yani 3 milyar dolarlık krediyi alacağız, birileri paylaşacak. Bunun faizini geri ödeyeceğiz bir şekilde, küçük bir kısmı hibe olacak galiba ve kimse bunu söylemiyor. Türkiye yeni bir kredi yükünün altına girecek. Şimdi temel sorun şu, Türkiye'nin böyle bir iş yapması için bu para ihtiyacı yok. Bilakis almaması gerekiyor. Çok basit bir şey örnek vereceğim. 2019 yılında Türkiye'nin fosil yakıt ithalatına harcadığı para 42 milyar dolar. Biz eğer %10 tasarruf yapsak 4.2 milyar dolar cebimizde para kalıyor. Yani sadece bir yılda bu kadar tasarruf yapabiliriz ve sadece bir yılda bize 3-5 yılda verecek kredinin parasını çıkartırız, faizi de cebimize kalır. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman aslında Paris İklim Anlaşması'nın taraf olmasının, bu kadar uzatılmasının sebebi arkada dönen çıkar hesapları. T24'te çok güzel bir haber çıktı. Bunlardan herkesin tartışmaya başladı. Bizim aslında iklim değişikliği durdurmak gibi zerre kadar niyetimiz yok. Böyle bir niyet okumunda çok kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsak anlaşmaya taraf olacaktık. Sadece zamanın gelmesine, koşulların hazır olmasını bekliyorduk diye özetleyebiliriz.
Şimdi tekrar Paris Anlaşması'na, onun yetersizliğine döneceğiz ama önce araya ben sizin başka bir ilgi alanınız olduğu için sormak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılacak ve yeniden mecliste çalışmalar devam edecek. Geçtiğimiz yıllara baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin çevre ve iklim adına performanslarını siz nasıl buluyorsunuz? Bu yıl nasıl bir performans bekliyorsunuz? Çünkü erken seçim olmasa bile artık 2023'te seçim var önümüzde.
Şimdi şöyle ben genel olarak bakayım. Geçen yasama dönemi Temmuz'un sonunda doğru yazmıştım. Oradaki verilerden başlayayım. Bir defa mecliste iktidar taraftarları MHP ve AKP %70-80 oranında oylamalara katılım gösteriyorlar. Muhalefet çok düşük katılım gösteriyor. Neredeyse her 4 oyun 3'ünü kullanmıyor. Sadece 1'ine katılıyor. Ve o 1 oyunda yarısından fazlasını kabul oyu olarak kullanıyor. Yani baktığımız zaman meclisteki oyların %90'dan fazlası kabul oyu çıkıyor. Ki %60 civarında iktidar vekilleri olmasına rağmen. Şimdi temel sorun şu. Bir, mecliste vekillerimiz çalışmıyor. Kamuoyunu bilgilendirmiyor. 2, oylamalara bile katılmıyor ve boykotta bulunuyor. 3, katılsa bile mesela CHP ve İYİ Parti için söyleyeyim, oylarının çoğu red değil, kabul. HDP'de ciddi oranda kabul oyu var. Dolayısıyla bu açıdan meclisin performansı kötü. Ve bu kötülük de zaten rejimin altyapısını sağlamlaştırıyor. Şimdi dün HDP bir açıklama yaptı. Umarım yaptığı açıklamanın gereğini yerine getirir. Çünkü HDP karnesi en kötü olan partilerin başında geliyor. Çünkü HDP bu açıklamayla bir heyecan yarattı ve bunu da meclise yansıtabilirse ve karnesini yükseltebilirse ben mecliste çok hızlı bir ilerleme sağlayabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla baktığınız zaman bu sene eğer biz ilgilenmezsek kesinlikle mecliste iyi bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum. Ama ilgilenirsek de çok önemli adımlar atacağımızı düşünüyorum. Hemen uyarayım. Şimdi bu sene ne gelecek? Kamuoyu bunu not almalı mutlaka. Bir Paris İklim Anlaşması gelecek. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. İki, seçim yasası düzenlemesi gelecek. Bu çok önemli bir şey. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. İnternetle ilgili bir düzenleme gelecek. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. Vergilerle ilgili yeni vergiler, yeni düzenlemeler gelecek. Ve en sonunda Kasım sonu Aralık başında da bütçe gelecek. Şimdi bu 5 yılda çok candan şeyler. Yani biz eğer internetle ilgili yasayı kaybedersek seçimlerde mesela Medyascope'un alternatif haber vermiş hakkını kaybedeceğiz. Yani şu an çok daralana sıkışmış durumdayız. O yüzden 1 Ekim'den itibaren Paris İklim Anlaşması, yeni seçim kanunu, internet yasası, bütçe gibi bütün bu kalemleri takip etmek için herkesin mutlaka meclisi takip etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Peki Paris Anlaşması'na geri dönersek, Paris İklim Anlaşması'na. Paris İklim Anlaşması, daha önce de bunu sizle konuştuk, yeterli bir sözleşme değil aslında iklim krizini önlemek adına. Paris İklim Anlaşması imzalandığından bugüne sizce dünya iklim kriziyle mücadele anlamında nasıl adımlar attı, nerelerde büyük hatalar yaptık?
Şimdi IPCC'nin son raporuna bakarsak aslında ve 2013'teki raporuna bakarsak bizim 2050'ler civarında emisyonu sıfırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla örneğin 2030'larda hemen hemen yarı indirmemiz gerekiyor. Yani ve bugün geçen yıla 2015'ten bu yana azaltmamız gerekiyor. Fakat böyle bir çıta standart varken Paris İklim Anlaşması 40 küsur milyar ton olan emisyonları 2030 sonu itibariyle 55 milyar ton seviyesine çıkartıyor. Dolayısıyla emisyonu artıran bir anlaşma. Ve ülkelere Paris İklim Anlaşması 2009'da çıkması gereken gerçekten mutlak emisyon azaltımı olan bir anlaşmayı sulandırıp olmadı bari en alt çizgide buluşalım denilen bir anlaşma. Hiç yoktan iyidir, kesinlikle hiç yoktan iyidir ama bu haliyle çok yeterli değil. Dolayısıyla şu an bütün ülkelerde halklar, topluluklar ülkelerini topa tutuyor. Parti iklim anlaşmasındaki taahhütlerinin cıvıklığını dava açıyor vesaire vesaire. Şimdi bu anlamıyla Parti iklim anlaşması süreci karşılayan bir şey değil. Fakat IPCC'nin son raporunda çok özel bir detay var. Şimdi 2050'ye kadar sıfırlamamız gerekiyor diye kabaca konuşuyoruz ya. Ama diyor ki bizim elimizdeki bütçe 2019 yılının sıkı durumun 7 katı. Yani biz 2010 hiç arttırmasak bile 2019'daki emisyonu salmaya devam etsek 2020, 2026, 2027'de emisyonlarımız bitiyor. Bütçemiz bitiyor. Bu durumda şöyle bir durum söz konusu. Bizim hızla bırakmamız lazım. Yani o 7 yıllık emisyonu 30 yıla yaymak istiyorsak, yani zamanı sıfırlamak için biraz cepte bırakmak istiyorsak, bu da şu an için en az %15 yıllık emisyon azaltımı demek. Bu da şu an için Türkiye üzerinde konuşacak olursak, termik santrali bu sene ve kalanları da gelecek sene kapatması demek. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması'yla bilimin söylediğiyle yapılanlar arasında çok acayip bir açı farkı olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi termik santrallerden bahsedince Türkiye'deki termik santraller Türkiye'de madenlerden çıkartılan lignit kömürünün kalori oranı yetersiz olduğu için zaten ithal kömürle çalışıyor ve döviz yükseldikçe de zaten dünyada da enerji fiyatlarında, enerji emtiasında fiyatlarda artış var. Bunun sonucunda da lignit kömürünü kullanarak, ithal lignit kömürünü kullanarak enerji üretmek gerçekten çok, hani iklim boyutunu geçtim, mali olarak artık yetişmez bir hale geldi ve birçok termik santralin ünitelerini devre dışı bıraktığını görüyoruz. Sizce bu inat neden devam ediyor? Yani bu termik santralleri kullanmaya çalışmaya inat sizce neden devam ediyor?
Yani o çok büyük polemik. Yani çok fazla şey var. Birincisi şirketler karlarını asla vazgeçmiyorlar. İkincisi iklimi değiştirmek uğruna bu karlarını arttırmak gibi bir şey söz konusu. Üçüncüsü, şimdi diyeceksiniz ki bunlar karlı falan değil, bal gibi de karlı. Çünkü bunun bütün maliyetleri halka yıkılmış durumda. Bakınız Türkiye örneği, Temmuz ayında %15 elektrik zammını aldık. Ve buradan kömür tüccarları, fosil yakıt tüccarları, özellikle HES tüccarları çok ciddi paralar kazanıyor. Dolayısıyla sırf ekonomik motivasyon kaynağı. Şimdi temel sorun şu, şu an kapitalizmde ne yazık ki insan, toplum ve doğanın zerre değeri kalmamış durumda. Ve her şey para ve kar üzerine kurulu. Ben bunu çok anlamıyorum. Şimdi hani anlatmaya çalışıyorum ama dilim dönmüyor. Çünkü o kadar saçma sapan bir durum ki. Yani şu an yaşamış olduğumuz 2021 yazını biz gelecek sene yaşarsak ne yapacağız? Ya nasıl yapacağız? İş o kadar büyümüş durumda ki ve işin daha da kötüsü. Gelecek yaz bu yazdan daha iyi olmayacak. Ve 10 yıl sonraki yazda yazı yaşayabilmek için, hani güzel olması için demiyorum, yaşayabilmek için bizim bugün bütün termik santrali kapatmamız gerekiyor. Şimdi AK Parti iktidarında topu topu 3500 megawatt civarında lignit santrali kurulmuşken 9000 megawatta yakın ithal taş kömürüyle çalışan termik santral kuruldu. Niye ihtiyacımız var? Bizim toplam tüketimimiz 20 bin 25 bin megawatt saatten anlık olarak 45 bin megawatta çıktı. Ama kurulu gücümüz sırf fosil yakıtlardaki artış 27 bin megawatt. Yani o kadar fazla bir artış söz konusu ki bizim bir artışımız varken bir o kadar yenilenebilirde artış yaptık, bir o kadar HES'lerde artış yaptık. Yetmedi, bir o kadar da gittik fosillerde artış yaptık. Ve şu an ithal santraller kapatılıyor diyorsunuz. Şimdi çok temel bir tartışma var. Şu an iklim krizi var, şu an ekonomik kriz var ve şu an bütün medya zam tartışması yapıyor. Zamlık yerimiz yok, bizim hızla indirime gitmemiz lazım. Eğer zam yaparsak termik santraller daha çok çalışacak. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu sorunun cevabı çok karmaşık cevapları olan bir konu.
Buradan bir de Türkiye'deki iklim krizine değinmek istiyorum. Şimdi çok ağır bir yaz yaşadık. Orman yangınları, kuraklık, ani bastıran seller, hortumlar, yani arka arkaya birçok olay yaşadık. Ancak sanki böyle bunların hiçbirinden ders almamış gibi duruyoruz. Sizce 2021 yazı iklim krizi açısından Türkiye'de nasıl geçti? Önümüzdeki yıla dair nasıl bir projeksiyon yapıyorsunuz?
Şimdi 2015 yılı aşırı iklim olayları rekor kırdığında, bu rakamlar patladığında, yanlış hatırlamıyorsam 555 aşırı iklim olayı oldu. Bu 90'larda 90 civarındaydı. Olduğunda bütün kentlerde, hatırlayın, Ankara'da, Batıkent'te, İstanbul, Ataköy'de, Ali Beyköy'de, Üsküdar'da vapur, hatırlarsınız. Bu olaylar yaşandı ve kamuoyunun gözüne yansıdı. Hatta sizinle bir program yapmıştık. İklim felaketleri sıradanlaşıyor mu diye çok güzel bir başlık atmıştınız. O günden bu yana sıradanlaşmasını yaşadık. Bu sene burada bir boyut atladığını görebiliyoruz. Çünkü ölçek çok fazlasıyla arttı. 52 kentte yangının çıkıyor olması. Bu çok önemli bir şey. Bozkurt, Ayancık meselesi çok önemli bir şey. Ama bunların temel sebebi, kök sebebi iklim değişikliği değil. Kök sebebi aslında iklim değişikliği neden olan sebepler. Asfalt betondu, doğa tahribatı, tahribatıydı vesaire. Dolayısıyla baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Dünyada aşırı iklim olayları, mesela yağışlar 1850'lerde 10 yılda bir tane aşırı yağış oluyorsa şu an 1.3 olduğu söyleniyor. Ama Türkiye'de bu rakam bunun çok pek çok 8-10 katı civarında. Dolayısıyla bizim bu farkın en büyük sebebi Türkiye'nin asfalt beton politikaları, Türkiye'nin kötü politikaları. 2021-22 yazında eğer havalar bu kadar kötü geçmezse bile aşırı iklim olaylarının sayısının ve şiddetinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Çok az değişebilir ama çok değişmeyecek. Eğer aynı yazı yaşarsak daha felaket olacak. Çünkü önümüzdeki yaza kadar Türkiye, rakamları söylüyorum, yaklaşık 45 milyon ton asfalt dökülecek. 50-60 milyon ton çimento dökülecek. Yaklaşık 120 milyon ton kömür yakacak. 45 milyon varil petrol yakacak. 45 milyar metreküp de gaz yakacak. Dolayısıyla bunu eklediğiniz zaman aynı hava koşullarında bir iklimin daha geçeceğini söyleyemezsiniz.
Bir de Türkiye'nin çok ciddi bir enflasyon sorunu var. Üstüne üstlük gıda enflasyonu da çok fazla ve Türkiye'nin gıda kaynaklarını üretmede de ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Birçok örneğin buğdayda, arpada, en temel ihtiyaçlarda ciddi bir sıkıntı var. Sizce bununla ilgili hem iklim krizini göz önünde bulundurarak hem de ekonomik şartları göz önüne alarak neler yapabiliriz? Yani önümüzde bir kaçış yolu var mı, yoksa Türkiye bu kuraklığın ardından kıtlık da mı yaşayacak?
Şimdi geçen hafta Paris İklim Anlaşması ile ilgili en flash haber arkasında şu milyar dolar meselesinin olmasıydı. Medyascope'da burada da bir flash haber paylaşalım. İklim komisyonunda kuraklık çeken çiftçiler ya da çiftçi örgütlerinden kaç kişi katıldı biliyor musunuz? Sıfır. Yani Türkiye şu an özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde %80 ürün kaybı yaşandığı, kuraklığın çok derinden hissedildiği ve kıtlık arifesinde olduğu, bunun tartışıldığı bir ortamda İklim Komisyonu bir tane mağdur çağırmadı. Bir tane çiftçi örgütü çağırmadı, bir tane tüketici örgütü çağırmadı. Ama kaç tane maden örgütü çağırdı biliyor musunuz? Bir güne sırf madenci örgütlerini ayırdı. Bu kadar flash bir durum. Şimdi bu kadar siyasetin gündeminde kuraklık yoksa biz aslında kıtlığı, fiziki bir kıtlıktan öte siyaset kaynaklı kıtlık yaşamaya başlayacağız. Çünkü siyasetin gündeminde yok. Şimdi geçen hafta buğday alımlarıyla ilgili tam fiyat açıklanıyor. Vergi indirim haberi patlatılarak bir anda fiyat düşürülüyor. Şu an hükümetin motivasyonu aslına bakarsanız çiftçinin motivasyonunu kırmak üzerine kurulu. Bu çok açık ve net. Peki ne yapmak lazım? Bizim hızlı bir şekilde gerçekçi, sahici kooperatifler kurmamız gerekiyor. Bizim hızlı bir şekilde kamulaştırma konuşmamız gerekiyor. Şu an tarımsal kuraklığın yaratacağı kıtlığı besleyen siyasi kıtlığı önlemenin yolu çok ciddi bir şekilde kamulaştırmadır. Çok ciddi bir şekilde kooperatifleşmedir. Ve acil bir şekilde şu an Türkiye'de asfalt ve beton kararlarının belediyeler yasaklanması gerekiyor. Yani siz AK Parti'ye laf edip asfalt ve betonla rekor kurarsanız tabii ki taksi sorununuz olur, tabii ki konut sorununuz olur, kira sorununuz olur, barınma sorununuz olur. Dolayısıyla aslında yapılması gereken şey halktan ve doğadan yana politik üretmek oldu. Çok net aslında.
Önder Bey, tam burada Türkiye'nin geçen yılki asfalt ve beton belediyeciliği karnesini sormak istiyorum. Bazı iyi gelişmeler de var. Örneğin İstanbul'da Laleli'de bir ana cadde trafiğe kapatıldı. Dünyada bunun çok örneklerini görüyoruz. Sizce bu Türkiye'de daha arttırılabilir mi? Yoksa Türk halkı araba kullanmaya, işte trafikte acı çekmeye mahkum mu?
Çok güzel bir soru. Bir defa otomobil merkezli bir dünya palavra. Mesela şu an Ankara'da her taraf asfalt dökülüyor ve döküldükçe trafik kilitlenmeye başlıyor. Ama Ankara yayılaştırmanın başkentidir. 1970'lerde Sakarya Caddesi iki benzin istasyonu olduğu bir caddedir. Orada yayılaştırma sonucunda gelinen noktayı biliyorsunuz. Sonra Ali Dinçer gelir, İzmir Caddesi'ni yayılaştırır. Daha sonra Yüksel Konur yayılaştırılır. Ve benzer şekilde İstiklal Caddesi 70'lerde trafiğin olduğu yerlerdi. 80'lerde yayılaştırıldı. Şimdi Türkiye bunu şu an çok daha iyi yapabilir ve çok güzel bir şey. Bu bir defa siyaset üstü bir çözüm. Mesela Bilecik Belediyesi, CHP'li diyebilirsiniz ama kentin ana caddesini ve altı sokağını yayalaştırdı. Ama mesela Kütahya Belediyesi, MHP'li, kentin ana caddesi yayalaştırıldığı için ve kapasiteyi karşılayamadığı için ona paralel diğer caddeyi de yayalaştırdı. Cumhuriyet Caddesi'ne paralel Sevgi Caddesi'ni yayalaştırdı. Ama daha da fantastiği, Kocaeli Belediyesi AKP'lidir. 1,5 kilometre karelik bir alanı ve Hürriyet Caddesi'ni yerleştirme çalışmasına başladı. Ve sizin verdiğiniz İstanbul Lale'deki örnek. Şimdi her kent en bir tane ana caddesini yerleştirirse biz sadece ulaşım kaynaklı emisyonlarımızdan ve faturamızdan %5-10 tasarruf yapabiliyoruz. Bu çok olası bir şey. Burada temel sorun şu. Herkes oy verdi ve oy verdiği partisinin sırtını döndü. Ama mesela İkizdere'deki insanlar AKP'ye oy vermelerine rağmen direniyorlar. Atıyorum Çankaya'da insanlar CHP'ye oy vermelerine rağmen Anıtkabir'in içerisindeki imar artışına karşı direniyor. İnsanlar bu direnci gösteriyorken bence herkes oy verdiği partiyi bu politika hatırlatması gerekiyor. Yani Kütahyalı MHP Belediyesi, CHP'li Bilecik Belediyesi, AKP'li Kocaeli Belediyesi ve CHP İstanbul Belediyesi bu yerleştirme yapabiliyorsa bütün Türkiye yapabilir. Bu ulusal politika haline gelebilir. Çok da kolay ve olası bir şey diye düşünüyorum.
İklim, Enerji ve Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı, Gazete Duvar yazarı, enerji uzmanı Önder Algedik. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Evet, gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de 7. hafta dün akşam oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Haftanın toplu sonuçları şöyle. Altay Beşiktaş'ı 2-1 ile geçti. Sivasspor Karagümrük'ü 4-0 yendi. Antalyaspor konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken Adana Demirspor da Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi yine. Giresunspor'la Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Rizespor'u 3-0 ile geçip derin bir nefes aldı. Hatayspor Fenerbahçe'yi konuk ederken 2-1 Fenerbahçe'ye yenildi. Galatasaray aynı skorla Göztepe'yi kendi evinde yendi. Kasımpaşa ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'la da Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor ve Trabzonspor ligde yenilmemiş iki takım. Yenilmeyen iki takım şu ana kadar 7 hafta sonunda. İlginç bir olaydı, aslında sevindirici bir olaydı. Bu hafta hiç gol atılmayan maç olmadı. Maçlar berabere de bitse bol gollü bir hafta izledik. 8. hafta öncesinde bu hafta gözler Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarında. Bugün Beşiktaş Hollanda'da Ajax kulübüne konuk olacak. Hava durumuna gelirsek bugün Karadeniz kıyılarında yağış var. Onun dışında sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak. İstanbul 23, İzmir 30, Antalya 32, Ankara 25, Trabzon 21, Erzurum 20 ve Diyarbakır 32 derece. Böylece bugün de Medyascope gündemin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize sosyal medya platformu Patreon üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.